Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'de göç ve iltica başladı. Program yapımcınız Kadri Şenel, teknik yönetmeniniz Alisan Yıldız ve ben İpek Önder. Önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, iletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, Anadolu tarih boyunca doğudan batıya göçün geçiş güzergahı olmuş. Kıtaların kesiştiği noktada bulunması köprü niteliği taşımasına yol açmış Türkiye topraklarının. Günümüzde bu niteliği çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların kaçış yolu olmasıyla devam ediyor. Batıya gitmeye çalışan göçmenler Türkiye toprakları üzerinden ulaşmaya çalışıyor arzu ettikleri yaşam koşullarına. Binlerce insan mülteci olabilmek için ülkemize sığınıyor ya da kaçak yollarla Avrupa'ya geçebilmek için yasa dışı yöntemlere başvuruyor. Günümüzde Türkiye düzensiz göç denilen yoğun göç dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor. İşte bugünkü programda düzensiz göç olgusu üzerinde duracağız. Telefon attığımızda GEDİS Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ela Gökalp Aras bizler olacak. Ve stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyağız konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk.
Telefon attığımızdaki konuğumuza da bir merhaba demek istiyoruz. Yardımcı Doçent Doktor Ela Gökalp Aras, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, girişte de bahsettiğimiz üzere düzensiz göç üzerinde duracağız bugün. Düzensiz ve transit göç nedir? Uluslararası hukukta nasıl tanımlanır gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Sayın Okyağız, dilerseniz kısaca bir giriş yapalım. Ardından da uzmanımıza sözü bırakalım.
Teşekkür ediyorum. Bugün bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü Ela çok sevdiğim insanlardan biri. Kendisini bu çalışmalarıyla çok iyi tanıyorum. Ve TRT, kendisini çok göremiyorum. TRT bu bağlamda onunla konuşma fırsatı sağladığı için TRT'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bunu uzun zamanda bile söylemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz hep böyle klasik şekilde başladım. Bugün şekli değiştireyim dedim. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar biliyorsunuz göçün bir anlamda hep böyle düzenli, madem ki düzensiz göç konumuz, düzenli boyutlu bir anlamda tartıştık. Her ne kadar Suriyeliler, 2 milyona yakın Suriyeli şu an ülkemizde bulunsa da onlar da bir anlamda yasal bir çerçeve içerisinde hareket eden ve o bağlamda da nasıl söyleyelim onlarla politika uygulanan bir çerçevede hep konuştuk. Dolayısıyla bir anlamda düzenli düzensizliği şu an konuştuk bir anlamda ama şu an gerçekten başka bir boyut da var. Düzensiz göç, biliyorsunuz hep vurguladık artık insanlı göç hareketleri, insan hareketleri, bir yerden bir yere kaçmak zorunda kalan, daha iyi yaşam koşulları için olan insanlar var ve bu insanların büyük bir kısmı artık gerçekten nasıl söyleyelim işte bu hukuki çevrelere sığmak istemeden bir yerlere kaçmak zorunda kalıyorlar. Bugün bu konuyu konuşacağız, biraz farklı bir konu. Dolayısıyla Ela'cığım, sana önce bir soru sormak isterim. Bu düzensiz göç aslında nasıl tanımlarsın, bu düzensiz göç kavramını ya da transit göç? İkisini bir arada mı kullanalım yoksa farklı bir şey mi?
Teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle doktora tez sürecim boyunca destekleriniz. Sonrasında da böyle bir imkan verdiğiniz için TRT'de araştırmalarımızı paylaşabilme imkanı. Çok teşekkür ediyorum öncelikle.
Biz teşekkür ediyoruz.
TRT'de ayrıca. Hocam son derece politize olmuş bir aslında göç kategorisi ama üzerinde uzlaşılmış, genel kabul görmüş ortak bir tanım yok. Girişte de yine program sunucumuzun aktardığı gibi kelime olarak bile yasa dışı, gizli, izinsiz, dokümansız ve kaçak göçmen, özellikle çok fazla duyduğumuz kaçak göçmen ifadelerini duyuyoruz. Uluslararası literatürde 90'larda aslında ilk tanımlamalarla karşılaşıyoruz. Genel tanım olarak kaynak, transit ve hedef ülkelerin. Burada hemen açıklamak gerekirse işte göç veren ülkelere kaynak ya da programda değinilmiş Türkiye gibi kaynak ve hedef ülkeler arasında yer alan geçiş konumundaki transit ülkeler ve hedef ülkelerden bu ülkelerin düzenleyici normları dışında onlarla itilaf halinde gerçekleşen göçe biz düzensiz göç diyoruz. Burada ülkelerin üzerinde durduğu konu özellikle ülkeye giriş çıkış, ikamet, ülkede oturma ve çalışma üzerinde durulan bu alanlarda mevcut yasal şartlara uymayan kişilerin göç hareketi düzensiz göç olarak tanımlanıyor. Aslında eski yani hani 90'lar dedik ama 1920'lerde ilk olarak Sovyetler Kore Bütün'den gelen göçmenlere yönelik kullanıyor literatür olarak ya da Yahudiler için Filistin'de 1930'larda karşımıza çıkıyor ama özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında ekonomilerini yeniden inşa eden Avrupa ülkeleri ucuz iş gücünü isterken 70'lerdeki durgunluk sonrasında bu kapılar kapandığında biraz daha seçici olmaya başlıyorlar. İşte tam bu dönem de istenmeyen nüfus olarak düzensiz göçmenlerin de tanımlandığını görüyoruz.
Peki Ela, bu transit göç kavramında kullanıyoruz. Bu ikisi birlikte giden kavramlar mı yoksa farklı şeyler mi bunlar? Evet. Farklı kategoriler mi?
Evet, aslında yani hani sizin de bahsettiğiniz gibi hocam düzenli göç, uluslararası koruma altındaki eller ya da uluslararası koruma birbirine çok geçişken kategoriler ama tabii ki düzensiz göç de düzensiz göçten yıl olarak biraz daha sonra ortaya çıkan yine özellikle transit ülkelerin varlığının artık tanınması hedef ülkeler tarafından bizim için çok önemli bir kategori Türkiye adına da çünkü düzensiz transit göç bugün Avrupa Birliği ile Türkiye arasında göç alanındaki, göç ve iltica alanındaki en önemli konu başlığını içeriyor. Daha farklı bir kategoriden ziyade belki de transit göçe koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteren bir süreç olarak yaklaşabiliriz. Yani burada düzenli ya da düzensiz şekilde transit ülkelerde belirsiz bir süre için çünkü bunu bilemiyoruz. Yani Türkiye'de de çok uzun yıllardır burada kalan aslında hala göç yollarına devam etmek isteyen, göç hareketine devam etmek isteyen ama bir şekilde birazdan konuşacağımız nedenlerden burada kalan insanlar da var. O yüzden süre gerçekten biraz sıkıntılı ama belirsiz bir süre için geçici olarak bu transit ülkelerde düzenli ya da düzensiz durumda ikamet eden ve bir başka ülkeye göçü aslında nihai hedef olarak en azından niyet bazında taşıyan göçmenlere biz düzensiz transit göçmen diyoruz.
Peki Ela?
Yine bu da 1993'te Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından tanımlanmış. Nihai hedef olarak başka bir ülkeye göç etme niyeti. Burada görüyoruz ki zaman önemli ama bu zaman ne kadar bir zaman? Hani 6 ay mı kalacak? Buna mı transit göçmen diyeceğiz? 12 ay mıdır? Çok daha uzun yıllardan bahsediyoruz. Mekan ve göçmenlerin niyeti. Hani üç unsur çok önemli.
Önceden bir şey sorma. İlacığım, önceden bir şey söylemek isterim. Biraz provokatif olacak belki ama yani bu mevcut dünyanın mevcut koşullarında. Zaten göç her zaman düzensiz değil mi aynı zamanda? Yani bu ayrıca bu kategoriye niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü insanlar eskiden beri nasıl söyleyeyim toplumsal dinamikler bağlamında bir yerden bir yere göç ediyorlar. Ve bu zaten hiçbir zaman belli bir mevzuata, belli bir teknik, formel, yasal çerçeveye uymuyordu. Peki niye senin dediğin gibi son 10-15 yıldan beri böyle bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyuldu?
Önce hareketin kendisi gerçekleşiyor. Daha sonra da istenmeyen grup olarak tanımlanan grubu ayrıştırmak
için.
Ve aslında güvenlikleştirme hocam bunun çok önemli bir hani unsuru. Biz biliyoruz ki özellikle bu kategorileri önce tanımlayan ardından da bu kategorilere ki bu kategoriler aslında çok da yapay kategoriler. Evet. Çok doğru bir nokta. Dikkat çekmeniz. Bununla ilgili politikalar geliştirenler hedef ülkeler. Hedef ülkeler genelde kimler? Hani baktığımız zaman özellikle Batı Avrupa ülkelerini görüyoruz ya da işte Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi hani göçmen ülkesi olduğu bilinen ülkeler. Bu ülkeler tarafından geliştiriliyor bu kategoriler ve yapay kategoriler ve aslında bir şekilde ayrıştırmak ve şunu da söylemek gerekiyor. Tüm dünya göçmen nüfusunun sadece %3'ünü ya da maksimum %4'ünü barındıran bir aslında ülke grubu tarafından üretilen aslında kavramlar diyebiliriz. O yüzden istenmeyenleri ayırabilmek için önce tanımlıyor, daha sonra da ilgili politikalar uyguluyor. Ve şu anda da göç aslında istenmeyen ve ne yazık ki işte kaçak göçmenler suçla göçün ilişkilendirilmesi ve bir şekilde toplumda da hizipleşmeler bunlar bu güvenlikleştirme ve göç ilişkisinin bir parçası ne yazık ki.
Yani aslında göç politikalar bir anlamda nasıl söyleyeyim göç alan geleneksel göç alan ülkeler var. Yani emek evet. göçünde de gördüğümüz gibi örneğin Batı Avrupa, zengin Batı Avrupa ülkeler.
Evet.
Onlar senin dediğine göre bazı kavramsallaştırma ve kategorizasyonlar yapıyorlar.
Evet. İnsanları
evet. kategorize etmek durumunda kalıyorlar.
Evet.
Ve daha sonra Türkiye evet. gibi ülkeler henüz tam hedef ya da göç veren ülke durumunda olmayan bir yerde arada bir derede olan ülkeler. Bu kavramları bir anlamda sonra geleceksin o konuya. Bu Avrupa'nın evet. bu göç politikaları bağlamında adapte ediyor. Değil mi? Böyle diyebilir miyiz?
Evet.
Adapte ediyor ve modifiye etmeye çalışıyor.
Evet hocam. Çok doğru. Yani tanımlara bakıyoruz. Önce Avrupa Konseyi'nin,
evet.
Birleşmiş Milletler'in bu tanımlamaları yaptığını görüyoruz. Daha sonra ülkeler, Avrupa Birliği'nden bahsedeceğiz. Bir araya gelerek artık buna bir çözüm bulunması gerektiğini, ortak politikalar üretilmesi gerektiğine karar veriyorlar. Ulusal politikaları aşan ulusüstü, Avrupa Birliği gibi işte bölgesel ya da supranasyonel yapılarda bile düzenlemelere giriliyor. Bu çok önemli bir konu. Hani son gelişmelere de değineceğiz zaten. Tam olarak öyle. Daha
şimdi,
sonra da bunun bilgisini üretmeye başlıyoruz.
Evet.
İşte orada akademide sizin de bizim öğrencilik dönemimiz boyunca söylediğiniz hep eleştirel bakmanın önemi hı-hı. buradan çıkıyor.
Şimdi düzenleme dedin
nasıl
Ela.
Üretiliyor, neden şimdi, üretiliyor hı-hı. ve politikaları eleştirmek
evet.
aslında.
Şimdi düzenlemeler boyutuna gelirsek o da önemli. Hı-hı. Çalışmanın da önemli bir konusuydu. Burada örneğin AB-Türkiye arasında nasıl düzenlemeler inşa ediliyor? Neler var burada? Onlardan bahsetmek ister misin biraz?
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki aslında en önemli konu bu. Çünkü Avrupa Birliği'nin iddiasına göre özellikle düzensiz transit göçmen kategorisine odaklandığımız düşünürse yani burada düzensiz olarak çalışan düzensiz işçi göçmenler diye ayıracağımız bir kategori var ama biz düzensiz transit göçe odaklanırsak AB ile Türkiye arasındaki en önemli konu bu. Avrupa Birliği dış sınır muhafaza birliği olarak kısaca
evet.
tanımlayabileceğimiz Frontex üzerinden bir entegre sınır yönetimi var. En önemli söylemi %56 oranında düzensiz transit göçmenin Türkiye üzerinden geldiği. Dolayısıyla da sadece Türkiye değil tabii ki transit ve hedef kaynak ülkelerle işbirlikleriyle bir şekilde kendi göç ve iltica politikasını dışsallaştırarak bu politikanın aslında kendi sınırlarının çok da ötesine geçerek bir şekilde tampon bölgeler yaratmaya ve bu nüfus hareketlerini kendi sınırlarına gelmeden hı-hı. önlemeye çalışıyor. Dolayısıyla da hangi başlıklar var bu bağlamda, nasıl düzenlemeler var? En önemlisi tabii ki sınır yönetimi. Türkiye'de entegre sınır yönetiminin bir parçası olmaya çalışıyor. Çünkü biliyoruz ki Schengen uygulamasıyla artık Avrupa Birliği'nin bir sınırları yok. Bu dış sınırları ve tabii ki Avrupa kalesi metaforunu getiriyor bize. Ve ne yazık ki bu kaleye çarpan düzensiz göçmenlerin ölümleri az sonra paylaşacağız istatistiklere yansıyor. Sınır yönetiminde sınırların iyi idaresini istiyor Türkiye'den ve entegre sınır yönetiminin bir parçası olmasını istiyor. Bu bağlamda da 2008'de Türkiye'de bir sınır yönetimi bürosu kurulmuştu. Şu anda da değişen mevzuattan bahsedeceğiz. Başka vize konusunda Türkiye'den çok önemli bir beklentisi var. Pozitif ve negatif listesi var Avrupa Birliği'nin. Vize uyguladıklarıma sen de vize uygula, uygulamadıklarıma sen de uygulama ve 28 üyeye de standart bir vize politikası uygula diyor. Ama Türkiye bu noktada en son olaylarda mesela 2009'da Suriye ile liberal bir vize politikası başlatmıştı. O yüzden bugün Türkiye'de olan o 2 milyonluk nüfus sadece geçici koruma altında değil, vize serbestliği nedeniyle seyahat belgeleriyle gelen kişiler de var. 90 güne kadar kalma izinleri var. Bize de böyle bir uygulama var. Onun dışında 2013'ün sonunda imzalanmış çok önemli yani düzensiz transit göç adına çok önemli bir anlaşma var. Geri kabul anlaşması.
Kabul, evet.
Bu anlaşmada Avrupa Birliği diyor ki her ne kadar karşılıklılık olsa da diyor ki AB ülkelerine giden veya bulundukları ülkede düzensiz duruma düşen Türk vatandaşları ya da Türkiye üzerinden gelen üçüncü ülke vatandaşları AB üyesi olmayan. Bu son derece önemli çünkü Türkiye transit bir ülke olduğu için bu anlaşmanın neyi önde işleyeceğini aslında görebiliyoruz. Bu kişilerin Türkiye'ye geri iadesi ve Türkiye'nin de yine bu kaynak ülkelerle, bu kişilerin geldiği kaynak ülkelerle geri kabul anlaşmaları imzalama çabasını da görebiliyoruz. Bir geçiş süreci öngörüyor belki üçüncü ülke vatandaşları için ama Türk vatandaşları için direkt şeye girecek, uygulamaya giren bir anlaşma. Bize denilmişken üzerinde durmamız gerekiyor. Geri kabul anlaşmasının hani bunu bir teşvik etmek gerekiyordu bu imzanın önlenmesi için. Vize muafiyeti uygulamasını geçirmek hayata Avrupa Birliği ile Türkiye arasında çok uzun tartışmaların olduğunu biliyoruz. İşte vize muafiyeti olmalı, kolaylık değil. İşte bir vize muafiyeti yol haritası hazırladı Avrupa Birliği. Biz de açıklamalı bir şekilde nelere evet, nelere hayır dediğimizi söyledik. Geri kabul anlaşmasının imzalanması çok önemli bir gelişme bu alanda. Yine eminim diğer programlarda çok fazla üzerinde durulmuş, dinleyicilerin de aşina olduğu coğrafi çekince, 1951 sözleşmesine Türkiye'nin koyduğu coğrafi çekince, bu noktada ne kadarlık bir açıklama yapmak gerekir hocam bilemiyorum ama Avrupa Birliği coğrafi çekincenin de kaldırılmasını istiyor. Çünkü çok da önemli bir konu, tam da düzensiz transit göçü tanımlarken aslında ne olmadığını da tanımlamak gerekiyordu. Burada bu bir sığınmacı ya da mülteci değil düzensiz göçmen, uluslararası korumalı değil ama ne yazık ki Türkiye'de coğrafi çekince olduğu için mülteci statüsü alamayacak. Yeni kanuna göre şartlı mülteci statüsünde olan kişiler de çok uzun bekleyiş süreleri sonrasında da düzensiz ya da yasa dışı yollara başvurmak durumunda kalıyorlar. Bu da yine potansiyel olarak Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gidecek düzensiz transit göçmenlerin sayısını etkiliyor. Bunun kaldırılmasını istiyor. Evet. Türkiye'de karşılığında diyor ki tam üyelik olursa ancak bunu kaldırabilirim. Ve tabii çok önemli bir gündem maddesi de Türkiye bugün çok önemli bir kaynak, transit ve hedef ülke. Bu noktada külfet paylaşımından bahsediyor ve sınırları hayli sıkıntılı olan, İdaresi kontrolü hayli sıkıntılı olan çok büyük bir ülke olarak finansal destek talebi var. Külfet paylaşımı talebi var. Ve kapasite geliştirme konusunda destek talebi var.
Ela.
Şöyle hocam, kısa bir ara vermemiz lazım. Söyleşimize bir virgül koyalım. Aranın ardından devam edelim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün programda düzensiz göçü konuşuyoruz. Telefon hattımızda yardımcı doçent doktor Ela Gökalp Aras ve stüdyomuzda Mehmet Okyağız konuklarımız. Aranın öncesinde düzensiz göç alanında AB-Türkiye arasındaki önemli başlıklara değindi Sayın Aras ve geri kabul anlaşması, sınır yönetimi ve coğrafi çekince gibi konulardan bahsetti. Sizin bir ilaveniz olacak Sayın Okyağız. Buyurunuz efendim.
Öncelikle Ela'ya teşekkür ederim. Çok yararlı bilgiler verdi. Gerçekten hepsi çok önemli. Ben şunu söylemek isterim belki ve aynı zamanda Ela'ya da bunu yöneltelim. Şu anda şöyle bir şey görülüyor ki bu aslında çok klasik bir şey mi? Avrupa ülkeleri aktif bir politika uyguluyorlar. Öyle görünüyor, öyle anladım. Türkiye gibi ülkeler reaktif. Buna tepki veriyorlar. Şunu sormak isterim Ela'ya. Acaba bu son gelişmelerin sonrasında, işte Türkiye artık daha önce bir sürü bakanlıklara insanlar çağırdık. Ne bileyim politikalar uyguluyor, düzenlemeler yapıyor, bir şeyler inşa etmeye çalışıyor, yasalar oluşuyor. Bu böyle devam edecek mi? Birinci sorun bu. Yani burada Türkiye bu şemanın dışına çıkıyor. çıkma şansı olacak mı? Yani Avrupa ülkelerini etkileyebilecek şansı olacak mı? İkinci sorum Ela sana. Önemli bir şey daha var şu an Avrupa'da tartışılan, bu Frontex meselesi. Frontex şu ana kadar dediğin gibi bu Kale Avrupa, öyle deniyor ya, Kale Avrupa olayını sağlamlaştıran mekanizmalardan biriydi. Son zamanlarda bir şey okudum. İşte Frontex'i biz insani açıdan da kullanalım. İşte insan ticareti yapanların ortaya çıkarılmasında Frontex önemli bir rol oynayabilir deniyor. Sen buna ne diyorsun? İlk soruma da önce söyleyeyim bir daha. Türkiye şu noktada biraz daha aktif politika yapma şansına sahip mi? Avrupa'yı etkileyebilir mi? Biraz kapılarını açmak için. İkincisi dediğim gibi Frontex meselesini. Buna ne dersin?
Hocam, ilk sorunuzla ilgili ben çok iyimser değilim. Hı hı. Yani Türkiye'de tabii ki yabancılar ve uluslararası koruma kanunu gibi yeknesak bir yasal mevzuatın olması, her ne kadar Avrupa Birliği'nin etkisi olsa da, hani ulusal gelişmeler ve artık Türkiye'nin de göç gerçeğini kabul etmesi, hani üç maymunu oynamaktan serserse öteye gitmesi çok önemli. Bir göç idaresi genel müdürlüğü var. Bu yeknesak yasal çerçevenin dışında teşkilat yapısı açısından da çok önemli. Bunlar tabii ki çok önemli ve itici güç olarak Avrupa Birliği'ni görsek de Türkiye'deki bu alandaki gelişmeleri de yatsımak çok olanaklı değil, ama Avrupa Birliği tarafından okursak hani Türkiye'nin durumunu, son mesela yine Akdeniz'de yaşanan elim kaza sonucu 950 kadar düzensiz göçmeni kaybettik biliyorsunuz. Bu noktadan sonra Avrupa Birliği yeni bir iletişim dokümanı yayınladı ve burada Türkiye'nin önemi, burada düzensiz transit göçün önemi, bütün bunlardan bahsediliyor. Yani Türkiye bu anlamda düzensiz transit göçte çok fazla kendi başına hareket edemeyecek. Daha önemli gündem maddeleri var. Özellikle Suriyelilerin, geçici koruma altındaki Suriyelilerin entegrasyon meselesi sanki düzensiz transit göçün bu anlamda biraz daha önüne geçecek gibi kısa vadede. Çünkü bizden geçecek olarak görünmesi ya da geçicilik unsuru, hani bu alanda çok da AB'den bağımsız politikaların yapılmasına izin vermiyor diye düşünüyorum. Frontex ile ilgili soruda da hocam tam tersi olacak. Aslında Frontex çok eleştirilen bir kurum haline geldi. Çünkü önemli insan hakları ihlallerinde tabii ki güvenlik nedeniyle raporlar paylaşılmasa da sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, bizlerin önemli çalışmaları oluyor. Ve bizim alanda aldığımız veriler aslında Frontex adına tam aksini söylüyor. Hani insan hakları ve insan ticareti ya da son gelişmelerde mesela bu Mare Nostrum gibi İtalya'nın çok önemli bir operasyonunu artık İtalya üstlenemediği için Triton adıyla Avrupa Birliği üstlenecek. Frontex Eurosur adı verilen bir yapıyla çok daha fazla güçleniyor. Aksine gerçekten hani 2004'te kurulmuş, 2005'te hayata geçmiş bir kurum olarak çok büyük bir bütçesi var. Aksine çok daha güçlenen, çok daha kontrolü elinde tutan ve hak temelli ya da insan hakları ihlallerinin önlenmesi belki bir söylem olabilir ama uygulamada alan çalışmaları bunu hiç de göstermiyor. Benim İzmir ve Edirne'de yaptığım çalışmalarda pushback'leri bile, bu geri itmeler dediğimiz Yunanistan sınırından Türkiye sınırına atarak hani bir şekilde külfet paylaşımı ya da külfet itimi bile diyebileceğimiz bir yapı. Burada da aslında alandaki bulgular Frontex'in hiç de yapıcı ve hak ihlallerini önleyici hareket etmediği ve çok önemli bir soruyu sormamız gerekiyor hocam. Frontex'i kim kontrol edecek? Bugün Frontex'i gözleyen, onu raporlayan bir kurum yok. Biz Frontex'in raporlarını görüyoruz. Risk analizi raporu altında işte bir kitlesel akın var, işgal altındayız söylemi var. Düzensiz transit göçmenler ve işte bu konuda transit ülkelere, kaynak ülkelere olan işte ödevleri anlatıyor. Ama Frontex'i denetleyen bir kurumun olmaması bugün çok düşündürücü. Son gelişmelerden sonra Avrupa Parlamentosu'na böyle bir rol verildi belki ama yeterli değil. Alan bulguları da bunu son derece destekliyor hocam.
Türkiye'nin Frontex üzerine, Frontex'in uygulamaları üzerine herhangi bir etkisi var mı Ela? Dediklerine göre, dediğine göre yok, ama öyle bir şey olabilir mi?
Hocam bir mutabakat zaptı imzalandı. Ortak çalışmalar var. Üye ülkelerle olması gerekiyor ama ilk defa hani bir aday ülkeyle de bu çalışma var. Kurumlar arasında iletişim var. Bizim de sınır yönetiminin sivilleşmesi konusunda hani Frontex örnek alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de benim alan çalışmamdan belki de bahsetmem evet. En doğrusu olur. Ben çok tek bir yanıt bulamadım. Göçmen kaçakçılarıyla konuştuğumda bazıları çok etkili olduğunu söyledi. Bazıları hiç de etkili değil. Biz onların ne yaptığını, kim olduklarını biliyoruz. Ne zaman nöbet değiştirdiklerini de biliyoruz. O yüzden etkili değil. Ben işimi yaparım diyor. Tabii ki bir etkisi oluyor ama Türkiye'nin etkisi mi yoksa Frontex'in Türkiye'de göçmenler üzerindeki riskin artması, göçmen kaçakçılarının daha yüksek fiyatlarda bu işi yapar olması, hak ihlallerinin artması ya da rotaların değişmesi. Çünkü Frontex bir noktada bir operasyonu başlattığı zaman o rotada gerçekten görüyoruz sayılar düşüyor, geçiş sayıları ya da tutuklanma sayıları sınırda ama bir başka rotada başlıyor ve ölümlere de şahit olmaya başlıyoruz. Yani bugünkü bu sayılar kesinlikle hani Frontex'ten de ayrı düşünülemez diye düşünüyorum. 2000'den bu yana Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 40 bin ölüm var ve bunun %76'sı Akdeniz'de gerçekleşiyor. Türkiye'nin etkisi nasıl olacak bunu hani öngörmek zor ama Türkiye etkisini çok açık ve net şekilde görebiliyoruz hocam.
Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz sonuçta? Hani sen başta bir gerilimden bahsettin. Bir tarafta güvenlik, hani devletin güvenlik meselesi. Bir tarafta da insan hakları, hani o klasik edeb kaynaklarda görünen o gerilim. Öyle görünüyor ki senin sözlerinden bunu anlıyorum. Bu güvenlik meselesi en önemli konu kalacak. O insan hakları meselesi söylem bazında belki gündemde kalacak ama ikincil kalmaya devam edecek. Buna katılır mısın? Biraz tabii karamsar bir tablo ama bence de biraz öyle. Benim görüşüm bu. Sen ne dersin?
Yani bir anda çok eski hani Soğuk Savaş döneminden gelen devlet güvenliği var. Öte yandan her ne kadar bu Soğuk Savaş sonrasında artık bugün insan güvenliğini de konuşuyor oluyoruz. Bu bağlamda tabii düzensiz transit göçmenlerin de kaçak, suçlu gibi stigmalarla anılması yerine hani onların da hakları olduğunu unutulmaması gerekiyor ama burada arada çok tehlikeli başka bir unsur geliyor. Bu güvenlikleşme söyleminde bütün bu mevzuat, bütün bu kontrol, Frontex'in varlığı, işte bu izleme, takip sistemleri ya da operasyonlar aslında şöyle bir söylem de yaratıyor. Yani biz sizi korumak için varız. Hani vatandaşın haklarını korumak, ötekinin aslında hakkının ne kadar kolay ihlal edilebildiğini görüyorsunuz. Bir meşrulaştırma çabası var, bir işbirliği çabası var ve hani genel olarak gerçekten haklarınız için bunu yapıyoruz. Yani bu sonu bunun ne yazık ki ölüme kadar gidiyor. Bu noktada ben de ne yazık ki çok karamsarım. Çünkü arada bu societal security dediğimiz hani bu daha genişleyen güvenlik kavramı her ne kadar insani boyutu da içine alsa söylemin çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir meşrulaştırma aracı olarak kullanılıyor.
Siyaset biliminde Ela biliyorsun hep böyle ulus devletler önemini yitiriyor tezi vardır ya da varsayımı vardır. Belki şunu söyleyebilir miyiz? Göç alanında tam tersi oluyor. Ulus devlette de kaybolan yetkilerini göç politikaları alanında yeniden inşa ediyorlar. Demin dedin ya mesela Almanya diyor ki kabaca söylüyorum biz kendi halkımızı koruyacağız, ötekinden koruyacağız kendi halkımızı. Ve dolayısıyla burada bazı insanların sırtında o ulus devletin yeniden inşası yapılma denemeleri yapılıyor. Buna katılır mısın? Yani böyle bir şey diyebilir miyiz? Çünkü öyle bir şey. Evet.
Yok, Sayın Aras, kısa bir zamanımız kaldı. Vatanları belli olmayan, yersiz yursuz, kimliklerini bile göremediğimiz, işte mayın hatlarında bile hani paramparça olan bedenlerden bahsediyoruz. O yüzden tam da dediğiniz gibi kendi vatandaşı ve kendi o ulus devletin yeniden inşası, kendini yeniden meşrulaşması bu sefer göç üzerinden gerçekleşiyor.
Ve bunun bedelini göçmenler ödüyor.
Ödenen bedel de eskiye göre hani karşılıklı savaşlardaki vatanı, milleti belli olan kişiler değil, çok da kolay harcanabilen bir öteki var ne yazık ki. Bizim de görevimiz sanırım biraz buna dikkat çekebilmek. Evet, bu insani boyutu biraz daha görünür kılmak. Çünkü bu politikaların çok ciddi doğruları var. Gözden kaçamayacak kadar ciddi.
konuşacak çok fazla konu var düzensiz göçe dair. Sayın Aras'ın paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerinizden faydalandık efendim. Sağolunuz.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler böyle bir imkan verdiğiniz için. Program için de ayrıca tebrik ediyorum. Devamını diliyoruz. Biz de takip ediyoruz.
Yeni programlarda da inşallah yeniden Sayın Aras'la görüşme fırsatını yakalarız. Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Göç Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ela Gökalp Aras'la telefon hattımızdaki konuğumuz ve stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden program danışmanımız Mehmet Okyayuz'a çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere diyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, program yapımcınız Kadriye Şenel'de, teknik masada Ali İhsan Yıldız ve ben İpek Önder. Huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz.
Türkiye'de göç ve iltica.